30. ayrım, sayfa 161. Ekim devrimi Frederick'in Valli ile olan gergin ilişkisini de değiştirdi. Aralarındaki biçimsiz ama istikrarlı düzenleme yerine özel hayat ile siyasetin zehirli bir karışımına bıraktı. Rusya'daki normların devrim sonucunda ters yüz olduğu bir ortamda Valli de yabancılaşmış kocasının zenci olduğuna karar vermiş, beyaz bir Amerikalı kadın olup çıkmıştı sanki. Frederick bir yıldan uzun bir süredir Valli'nin bir aşığı olduğunu biliyordu. Bu durum işleri zorlaştırıyordu çünkü Irma, Mihail ve Olga Malaya Bronaya Sokağı 32 numaradaki büyük dairede Valli ile birlikte yaşamaya devam ediyorlardı. Ancak Frederick'in Valli'ye davranışı göz önünde bulundurulursa bunu çok da umursamadığı düşünülebilir. Ekim devrimine dek bu aşığının adı sanı bilinmese de ateşli bir devrim destekçisi olmalıydı çünkü Frederick'in sonraki nitelemesiyle bu devrimden bir Bolşevik komiser olarak çıktı. Bu sıfatıyla yeni Moskova rejiminde önemli biri haline gelmişti ve Valli ile ilişkisi Frederick açısından tehlikeli bir boyut kazanmıştı. Bu adam sahip olduğu siyasi güçle Valli'nin kocasına duyduğu kine destek verebilirdi. Frederick'in Valli'nin öfkesiyle yüzleşmesi fazla zaman almadı. Bir yandan yeni rejime uyum sağlamanın yollarını bulma arayışındayken bir yandan da ailesini Moskova'daki tehditler, kısıtlamalar ve kıtlıklardan kurtarabileceği bir yer aramaya başladı. Bolşeviklerin Brest-Litovsk'ta anlaşmasını imzalamalarıyla birlikte her şey birdenbire değişti. Şubat'ta Almanlar Ukrayna'yı işgal etmeye başladılar ve Mart ortalarına girindiğinde Odessa'daydılar. Yeni Sovyet rejimi açısından çok feci olan bir toprak kaybı, Bolşeviklerden kaçmak isteyen paralı Ruslar ve başkaları açısından tam zamanında gelmiş beklenmedik bir çare oldu. Almanlar yakın zamana dek kötülenmiş bir düşman oldukları halde birçok Rus artık onların kötünün iyisi olduğunu görüyordu. En azından işgal altındaki topraklarda Bolşeviklerin Rusya'nın geri kalanına dayatmakta oldukları bir toplumsal düzenden daha tanıdık bir düzenin yeniden kurulmasında Almanlara güvenilebilirdi. Frederick, Elvira ve çocukları Odessa'daki villasına göndererek güvenliklerini sağlayabilirdi. Üstelik Elvira, Almandı ve Berlin'de yakınları vardı. Bölgedeki askeri yönetim göz önüne alındığında bu kuşkusuz onun yararına olacaktı. Ne var ki gidecek bir yer bulmak, Frederick ve ailesinin artık aşması gereken zorlukların sadece başlangıcıydı. Bolşevikler halkın kendi yönetimlerinden kaçmalarını istemiyorlardı ve Moskova'dan ayrılmak isteyen herkesin özel bir izin belgesi alması gerekiyordu. Frederick'in kendi başvurusu kesin olarak reddedilmişti ve bu geleceği açısından iyi bir işaret değildi. Bununla birlikte oyuncular ve başka sahne sanatçıları için geçerli olan bir yasal boşluktan yararlanarak Elvira ve çocuklar için izin almayı başardı. Elvira'nın hala sahneye çıktığını ve mesleğini icra etmek için güneydeki kentlere gitmesi gerektiğini öne sürmüştü. Önlerinde başka engeller de vardı. Bir önceki yıl tren yolculuğu ülkenin her yerinde çok bozulmuştu. Tarifeler düzensizleşmişti, bilet zor bulunuyordu, demiryolu araçları harap bir durumdaydı. Motorlar arızalandığından sık sık gecikmeler oluyordu. Ayrıca Moskova'dan trene binmek varış noktasına ulaşılacağının garantisi değildi. Her istasyonda o kadar çok insan trene binmeye çalışıyordu ki yolcular yerlerini korumak için büyük mücadele vermek zorunda kalıyorlardı. Bununla birlikte Frederick yılmadı ve altısı için de bilet temin edebildi. Geriye grubun tamamını iki ayrı evden toplamak kalıyordu. Elvira yola çıkmadan önceki gün Frederick Mihail ve Irma'yı almak için Malaya Bronaya'daki dairesine gitti. Valli onu beklemiyordu. Frederick odaya girdiğinde Valli'nin aşığının da orada olduğunu görüp şaşırdı. Hayal gücünü zorlamayan bir sahneydi bu. Bir tanıdığına bugünü daha sonra şöyle anlattı. Onu 8 odalı evimin üst katında o komiserlerden biriyle yatakta bastım. Frederick'in hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkması kadar eve gelme nedeni de Valli'yi çileden çıkarmıştı. Yıllardır Frederick tarafından maruz bırakıldığı aşağılanmanın öcünü alması için aşığını tahrik etmeye başladı. Bu boş bir tehdit değildi. Bu dönemde komiserler yanlarında silah taşıyordu. Dahası Frederick yalnızca zina yapan bir koca değil, aynı zamanda düşman sınıftandı. Frederick'in daha sonra bir mektupta anlattığı gibi bunu isterik bir sahne izledi. Kadın Bolşevik aşığını beni öldürmeye zorladı ve ancak küçük kızım ve o zaman daha çocuk yaşta olan oğlum sayesinde ölmekten kurtuldum. Çünkü avazları çıktığı kadar bağırdılar ve Bolşevik beni serbest bıraktı. Bunun ardından gelen karışıklık ve kaçma telaşı içinde Frederick yalnız Mihail'i yanına alabildi. Irma evde kaldı. Frederick bir daha onu hiç göremeyecekti. Irma, Valli'nin yanında kendi isteğiyle kalmış ya da onun tarafından zorla anıkonulmuş olabilirdi. Belki de Valli, kızı sevgisinden ya da hesapçılığından ötürü yanında tutuyordu. Her halükarda küçük kız, yetişkinler arasındaki duygusal savaşın kurbanı olmuştu. Frederick ve Valli'nin ayrılmalarından sonra uzun yıllar ikisi arasında rehin olarak kalacaktı. Frederick komiserle bu çirkin karşılaşmasından sonra validen olabildiğince uzak durması gerektiğini anladı. Bu olay yeni rejimin devrimden 2 ay sonra aile kurumuyla ilgili yasalarda radikal bir düzenleme yapmasından sonra meydana gelmişti ve bu düzenleme Frederick'in işine yaradı. Frederick eş güdümlü bir dizi adımda validen boşanıp Elvira ile evlendi ve Fedya ile Bruce'un durumuna meşruluk kazandırdı. Bundan sonra Elvira hep Thomas soyadını kullanacaktı. Elvira 4 çocukla birlikte Odessa'ya doğru yola koyuldu. Uzun ve zorlu bir yolculuk olacaktı. Frederick artık işletmeleriyle ilgili olarak ne yapacağını düşünüp taşınmaya başlayabilirdi. 1918 yılının ilk aylarındaki her faaliyeti Bolşeviklerin ve politikacıların bir sonraki yıla kalmayacaklarını beklediğini gösteriyor. Bolşeviklerin yeni bir temsili hükümet kurması beklenen, demokratik bir seçimle oluşmuş kurucu meclisi dağıtmalarından sonra bile Frederick aynı kanıyı taşımaya devam etti. Ocak 1918'de beyaz askerler Güneydoğu'daki Don Kazakları'nın topraklarında Bolşeviklere karşı silahlı bir ayaklanma hazırlığı içindeydiler. O ilkbahar Bolşevikler Moskova'da anarşist grupları kent merkezinden uzaklaştırmak için ağır silah, zırhlı araç ve makineli tüfek kullanmak zorunda kalmışlardı. Almanların Brest-Litovsk anlaşmasını hiçe sayıp ülkenin geri kalanını işgal etmelerini umut eden Ruslar bile vardı. Frederick yeni eğilimlere elinden geldiğince uyum sağlamak ve o güne dek kurmuş olduğu her şeyi korumak adına bir dizi kararlı çaba gösterdi. Kiracısı çoktan Maksim'i terk etmişti. Frederick buranın eski tarzını ve programını canlandırmaya çalıştı. Tiyatrosunu son derece iyimser bir bakışla 5 yıllık bir dönem için ve sezonu 105 bin ruble gibi büyük bir bedelden kiraladığı yeni bir sözleşme imzaladı. Akvaryum'un kış tiyatrosu Moskova garnizonu tarafından devralınmış olmasına karşın Frederick Ocak 1918'de bir sonraki yaz sezonunda Akvaryum'un her iki tiyatrosunda operet ve güldürüler sahnelemek üzere girişimci Boris Evelinov ile bir anlaşma imzaladı. Evelinov Thomas'a 175 bin ruble kadar yüklü bir avans ödedi. Bu bugünün parasıyla 3 milyon dolar ediyordu. Gelecekte daha da çok kazanacaklarına dair muazzam bir bahse tutuşmuşlardı. Bununla birlikte birkaç hafta içinde Frederick'in tüm umutlarının hayal olduğu ortaya çıktı. Mart'a gelindiğinde Bolşevik rejiminin tiyatroları devralma dalgası Frederick'e ulaşmıştı ve mülklerinden feragat etmek zorunda bırakıldı. Maksim'in ana tiyatrosu kamulaştırıldı ve Frederick'in uzmanlaşmış olduğu türden bir eğlence yerine yüksek sanatsal amaçlar güden bir dizi tiyatro kumpanyasına tahsis edildi. Elinde tek tutabildiği yapının içindeki küçük mekanlardan biriydi. Burada meslek birliği üyesi oyuncuları ve tiyatro çalışanlarına öğünü 3 rubleden ucuz yemek çıkarıcı basit bir yemek salonu açmasına izin verildi. Bu uzun yıllar kentin en ünlü restoranlarını yönetmiş biri için tepe taklak gitmek demekti. Onu kendi tiyatrosuna yönetici olarak alarak son kez kepaze etmiş oldular. Akvaryum'da da durum ilk başta daha karmaşık ve akıl karıştırıcıydı ama aynı şekilde sonuçlandı. Yeni rejim bir süre kararsız kaldıysa da daha sonra Frederick'in ve Evelinov'un planları suya düştü. Kan dökme arzusu ile ahlakçılığı bağdaştırabilen Bolşevik rejimi, müsteşen burjuva güldürüleri ve hafif operetlerin sahnelenmesine izin vermeme kararı aldı. Bu fiyaskonun ardından Frederick ve Evelinov bildikleri tek dünyada kendilerine bir kovuk bulmak için son bir girişimde bulunarak yaz sezonunda akvaryumda klasik bale eserlerini sahneleme düşüncesiyle ortaya çıktılar. Bu devrimci tiyatronun artık asker tayfası yararına kültürel ve aydınlatıcı bir işlev görmesi anlayışına uyuyordu. Frederick'in yeterince bilenmiş tiyatro duygusu bu noktada yeniden kendini gösterdi. Ancak bu Moskova için son defa oluyordu. Frederick hangi bale eserlerinin rağbet gördüğünü iyi biliyordu. Çünkü ünlü balerinlerin kısa bale gösterileri her varite sahnesinin değişmez bir unsuruydu. Frederick 19. yüzyıldan ünlü Fransız romantik balesi Giselle'in büyük sükse yapacağını öne sürdü. Haklıydı da. Giselle onun Moskova'dan kaçmasından sonraki birkaç yıl bile akvaryumda sahnelenmeye devam etti. Maksim ve akvaryumun kamulaştırılması Moskova'yı kasıp kavuran değişikliklerin yalnızca başlangıcıydı. Frederick artık tarihin akıntısına kapılmıştı. Ülke kimsenin hayal edemeyeceği bir yöne gidiyordu. Marx'ın komünist bir devrimin özel mülkiyetin sonunun ve proletaryanın diktatörlüğünün sinyalini verdiği yolundaki beyanına uygun olarak Bolşevikler sistemli bir biçimde Rus İmparatorluğu'nun toplumsal ve ekonomik temellerini yıktılar. Eski rütbe ve ünvanları ortadan kaldırdılar, işyerleri ve fabrikaların denetimini işçi komitelerine verdiler. Toprak sahiplerinin arazilerinin köylüler tarafından bölünmesi gerektiğine ilişkin kararlar çıkardılar. Dış ticaret devlet tekeline alındı. Bankalar ve kilise malları kamulaştırıldı. Eski adil düzenin yerini devrimci mahkemeler ve halk mahkemeleri aldı. Eğitim ve eğlence katı bir ideolojik denetimin altına alındı. Bolşevikler darbe yaptıktan kısa süre sonra karşı devrim, sabotaj ve vurgunla mücadele olağanüstü komisyonunu kurmuşlardı. Bu Rusça kısaltılmış adıyla ÇEKA olarak bilinecek kötü şöhretli siyasi polis kurumuydu ve Rus tarihinin Sovyet dönemi boyunca hüküm sürecek devlet terörünün başlangıcıydı. Kurucu meclisin Ocak'ta dağıtılmasından sonra başlangıçta Bolşeviklerle ittifak etmiş partiler de dahil tüm siyasi partilerin karşı devrimci olduğu ilan edildi. 31 Ocak 1918'de devlet yeni tarz takvimi benimseyerek yeni bir çağın başlangıcına da damga vurdu.